أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي sana gereği gibi teslim olan, emirlerini asla tartışmadan ama işte şu, işte şu gerekçe var, böyle hiç kıvranmadan, kıvırmadan tatbik eden, ona uyan, tam teslim olan Müslümanlardan olmamızı nasip eyle. Bugün yapacağımız dersi de aynı şekilde doğru ve güzel bir şekilde ortaya koymayı ve insanları faiz konusunda gereği gibi uyarmayı bizlere nasip eyle. Faiz biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in en ağır yasağıdır. Bugünkü dersimiz çağdaş kölelik. Çağdaş kölelik, faizli ekonomik sistem. Faizli ekonomik sistem, tarih boyunca hiçbir dönemde görülmemiş bir kölelik sistemi ortaya çıkarmıştır. Ama öyle enteresan ki, öyle bir uyuşturma yapılıyor ki, medyadan, işte yetiştirdikleri ekonomistleri konuşturarak, tabii bunlar o konuşturmak istedikleri ekonomistleri aynı zamanda danışmanlık gibi bir takım görevlere de getirerek kendi isteklerini söylemesini de temin etmeye çalışırlar. Çok ciddi bir algı operasyonuyla yürütülmeye çalışılan tam bir yalan imparatorluğudur bugünkü şeyler. İşte faiz, faizcilik, faiz sistem. Şimdi biz 2015'te Kitap ve Hikmet dergimizin ...18. sayısında bunu konu edinmişiz. Borca dayalı ekonomi, çağdaş kölelik. Konuyu bütün ayrıntılarıyla yazmışız burada. Her şey var burada. Yani eksik olan hiçbir şey yok. İşin tarihi tarafı, günlük tarafı falan. Ama İşte bütün derslerde buraya bir şey, su koyuyoruz. İnsanın su gibi, ekmek gibi her zaman ihtiyacı olan şeyler var. Bazı konularda da sürekli uyarılmaya ihtiyaç var. Şimdi biliyorsunuz Türkiye faizli sistemin çok ciddi manada kıskacı altına girmiştir. Tabii ki girecektir. Zaten başka herhangi bir şey beklenemez. Geçen haftaki dersimizde din adına, yani dinin tahrif edilmesiyle ortaya çıkan ekonomik sistem, dinin tahrif edilmesiyle ortaya çıkan ekonomik sistemi anlatmıştık. Allah-u Teala'nın en ağır yasağının nasıl çiğnendiğini anlatmıştık. Kısaca özetlersek, işte 1985'te ilk faizsiz finans kurumlarının kurulduğu sene İstanbul'da yapılan toplantıda İslam aleminin önde gelen ilim adamları gelmişlerdi. Türkiye'den de ben katılmıştım. Orada Mustafa Ezzerka, otoritesi konusunda kimsenin tartışmaya bile girmediği Araplar arasında, Mustafa Ezzerka hiçbir ayete, hiçbir hadise, hiçbir alimin görüşüne dayanmadan Şafii ve Malikilerin görüşünü saptırarak faize fetva vermişti. O zaman ben karşı çıktım. Ben karşı çıkmadan sadece muhalif olan benim dışında bir kişi vardı. bu yanlıştır deyip de karşı çıkınca yanında bir kişi kalmıştı. Ve bu konu kapanmıştı 2005'e kadar. 2005'te, belki 2004'te olabilir, orada belki tarihte hata edebilirim. Bunların problemlerine gösterdiğimiz çarenin çok beğenilmesi, ki işte Mekke'de yapılan bir toplantıda geciken alacaklarla ilgili faizsiz olarak neler yapılabilir konusunda yazdığım bir makale Cidde'de yayınlanmıştı. O makalenin işte yayınlandığı ay Mekke'de bir toplantı yaptık ekonomiyle alakalı. Biz toplantıdayken yayın evinden gelip dağıtıldı bize. Ve o zaman yahu öyle bir çözüm göstermişsin ki Hazreti Süleyman çözümü muhteşem bir şey dediler. İyi tamam uygulayın. Türkiye'de de öyle dediler. Ama onun uygulanması için yapılan toplantıda Mustafa Zerkan'ın o saçmalığını ilim gibi ortaya koyan ve faize fetva veren hocalarını karşılarında görünce bizi tamamen dışladılar. 2005'e kadar Allah'a çok şükür yurt içinde, yurt dışında, ekonomi konusunda çok önem verilen bir konumda olmamıza rağmen 2005'te Türkiye içerisinde artık ekonomi konusunda adımız söylenmemeye başladı ondan sonra. Bitti. Çünkü faize fetva vermeyen bir adam kaç para eder? Ama hamdolsun yani gene dünyanın çeşitli yerlerinde bu konuda çalışmalar yani dinleyenler var. Türkiye içerisinde artık eskisi gibi değil, daha çok dinleyenler var. Ama biz sık sık bu konuyu şey yapıyoruz ama şunu da itiraf edeyim. 2005'e kadar ben Türkiye'de ve yurt dışındaki bütün ekonomik hareketleri yakından takip ederdim. 2005'ten sonra artık takip etmemeye başladım. Çünkü yapılacak o kadar çok şey var ki. 2005'e kadar belki 1000'in üzerinde ilmi toplantı yapmışımdır ekonomi konusunda. Nerede bir uzman varsa, hangi problem varsa mutlaka tek başıma değil, mutlaka uzmanlarıyla çözmeye çalışmışımdır. Şimdi işte burada gayet güzel bir şekilde anlattık. Allahü Teala Hazretleri faizi kesin olarak yasaklamıştır. Efendim faiz işte veda haccına kadar serbestti de işte o zaman yasaklandı da bir takım saçma sapan şeyler söylerler. Allahü Teala faizi her zaman yasaklamıştır. Mekke'de de faiz yasaktı, Medine'de de yasaktı. Zaten Mekke'de inen En'am suresinin 90. ayetinde Allahü Teala ne diyordu Yahya? Ulaike, yani oraya kadar ne yapıyordu? 17 tane 18 tane nebi sayıyor. Babaları diyor Adem Aleyhisselam'a kadar, oğulları diyor Muhammed Aleyhisselam'a kadar. Kardeşleri diyor bütün nebiler ve soylarından gelenler diyor. Bütün nebileri saydıktan sonra ne diyordu? Ulaikellezine hedallah. İşte onlar Allahü Teala'nın kendilerine rehber verdiği, kitap verdiği kişilerdir. Öyle çünkü Kur'an-ı Kerim'e hüden lil muttakin dediği için o anlamı veriyoruz. Müttakilere rehber. Ondan sonra febi hudahum, huda ne oluyor? Hüden lil muttakin Kur'an-ı Kerim olduğuna göre onların hüdasına, kitaplarına ittebi uy. Şey iktedi, onlara uy diye emir veriliyor. Kime veriliyor? Resulullah'a. Dolayısıyla faiz zaten yasak. Ama faiz dendiği zaman akla ilk gelenler Yahudilerdir. Yahudiler faiz konusunda çok ciddi tahrifat yapmışlar. O tahrifat bizimkilere de taşınmış. Bakın fıkıh kitaplarını açtığınız zaman mesela Ömer Nasuhi Bilmen'in Islahat Fıkıh Kamusu'nu açın. Orada mecelle kaideleri olarak geçen kaidelerde işte zaruretler memnu olan şeyleri mubah kılar diye bir kural koymuşlardır. Bunun Kur'an-ı Kerim'den dayanağı şu, aç kalan kişinin ölmeyecek kadar domuz eti ya da işte kan ya da Allah'tan başkası adına kesilmiş hayvanı yiyebilmesi. Çünkü yemezse ölür. Zaten bir kişi ağır bir baskı altında kafir olduğunu da söyleyebiliyor değil mi? Neydi o ayet-i kerime? Men kefer billahi min ba'di imanihi illa men ukriha. Evet, kim inandıktan sonra Allah'a karşı bir kafirlik yaparsa ama baskı altında olan, kalbi imanla mutmain olan başka. Bu ne bak, ikisinde de ne var? Can tehlikesi var. Ölüm. Nahil 106. ayet. Ölümle yüz yüze gelme olayı var. Yaşama ile ölme arasındaki sınır. Şimdi bu istismar edilerek hemen genel bir kural haline getirilmiş. اِنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيْحُ الْمَحْصُورَاتِ İslam aleminde zaruretler, mahsurlar yani haramları helal kılar. Oh. Ondan sonra orada da kalınmıyor. Hemen ikinci adım. Hacet umumi olsun, hususi olsun. Bu da mecelle kaideleri arasındadır. Zaruret menzilesine tenzil olunur. Hacet umumi olsun, hususi olsun. İhtiyaç, ister kişisel, ister genel olsun. Zaruret menzilesine, zaruret seviyesine indirilir. İhtiyacın varsa zaruret. Zaruret sayılıyor. İhtiyaç zaruret sayıyor. Zaruret haramı mubah kılıyor. Ve bunun örneği de faizdir. Açtığınız zaman görürsünüz. Peki ya bu ne biçim bir din saptı? Ne biçim tahriftir? Bu dini ne hale getirmektir ya? Siz yeryüzünde ihtiyacı olmadığı halde faizli kredi alan bir insan hayal edebilir misiniz? Peki Allah-u Teala'nın şeyi, bak şimdi şuraya dikkat edin arkadaşlar. Bakın bu yapılanların Kur'an-ı Kerim'de Allah tarafından nasıl ifade edildiğini. Şimdi bu bir şeytan yoluna girmek değil mi? Tahrif şeytan yoluna girmektir. Bak Allah ne diyor? Bakın dikkat edin hepinize. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى Faiz yiyenler. لَا يَكُومُونَ Ayaktan durmazlar yani. اِلَّا كَمَا يَكُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ Tehabbut şudur yani böyle. Şey yapılıyor ya böyle, bir ağacı sarsıyorsunuz ya böyle, sarsma. Şeytanın dokunarak sarstığı kişinin, yani şeytanın etkisi altına aldığı kişinin davranışı dışında bir davranış göstermezler. Peki şimdi bu tahrifat şeytanın etkisiyle yapılan bir iş değil mi? Velke bi ennehum kalu, çünkü bunun sebebi şu, derler ki innemel bey'u mislir riba. Ya alım satın böyle. Yani veriyorsun 10 liraya aldığın bir malı 11 liraya satıyorsun bir ay vadeli. Bu caiz oluyor da ben niye 10 lirayı 11 liraya satmayayım bir ay vadeli? Güzel de ben bunu 10 liraya bu malı bir ay vadeli 11'e sattığım zaman bir ay sonra bu bana verilmiyor. Bunun yenisi üretiliyor. Bir sürü yeni iş alanları açılıyor. Bir ay sonra belki bunun değeri 8 liraya da düşebilir, 20 liraya da çıkabilir. Ama benim 10 liram gene 10 lira. Borç başka bir şeydir. Alım satım başka bir şeydir. O da şey gider. Alım satım gibidir diyor. Ve maalesef mezheplerin tamamında bakın Allahü Teala ne diyor? Şeytana uyma olarak "Dalike bi ennehum kalbu innemel bey'u misr riba." Bu sebebi şudur. Alım satım tıpkı faiz işlem gibi. Bak faiz alım satım gibidir demiyorlar. Dikkat edin. Alım satım. Niye? Alım satımı herkes zaten kabul ediyor. Peki ben şimdi size söyleyeyim. Bugün Batı'da şey var. Mesela Abdullah o konuda biraz daha çalışan birisi. Abdullah'a sorayım. Bir kişi sabahleyin kalkar gider bir ekmek alır gelir değil mi? Çocuk da gönderirsin alır gelir. Peki faizli işleme Batı'da kontrolsüz yetki veriliyor mu? Yani bir insan cebindeki parayı birisine faizli verse ve tespit edilse suç sayılır mı sayılmaz mı? Tefecilik. Bak her yerde, dünyanın her yerinde Bak gidersin para verir ekmek alırsın. Kimse buna suç demez. Yeryüzünde. Ama hele bir 100 lira ver bana 101 lira verirsin diye ve tespit edilsin. Türkiye'de de dünyanın her yerinde en faizci bölgelerde suçtur. Gidersiniz bir dükkan kurarsınız serbest. E bir banka kurun. Hazineden mutlaka bir sürü şey vardır, yetki almanız gerekir. Ve çok sıkı denetlenmesi icap eder. Çünkü çok tehlikeli bir alandır. Onun için bankaların alım satım yapması kanunen yasaktır. Yapamazlar zaten. E peki bak Allah bunu evrensel bir kurar koymuş. Ve kendilerine Müslüman diyen bu mezheplerin tamamı, benim bu sözümden rahatsız oluyorlar. Rahatsız olan beyler, İslam kendi adlarına İslam uleması diyenlere sesleniyorum. Rahatsız mı oluyorsunuz? Buyurun. Allah'a çok şükür. Araplar da bizim ekonomi konusunda bilgimizi gayet iyi bilirler. Türkler de bilir, Avrupalılar da bilir. Gelin, gelin konuşalım hadi. En büyük uzmanlarınızı getirin. Bu mezheplerin tamamında faiz alışverişin alt basamağı sayılır. Ya Allah bak, bunu şeytana uymak diyor, mezhepler böyle yapıyor. Peki şimdi Vedat, dinler tarihi uzmanı. Bir sorayım Vedat'a. Şeyin yaptığı ne bu Yahudilerin? Bugün faiz dediğin zaman Yahudi lobisi akla gelir. Onu bir anlat bakalım.
Hocam borca dayalı sistem dediğimiz zaman zaten bugün bütün dünyada geçerli olan bu sistem. İktisadi literatürde buna kapitalizm deniyor. Kapital demek sermaye anlamına geliyor. Sermayenin kaynağı da kredili borç, yani faizli borç. Bu sistemi kuranlar Yahudi aileleri. 18. yüzyılda Londra'da Rothschild ailesi ve Baring aileleri buna öncülük etmişler. Bizim bugün rezerv bankacılığı denilen modern bankacılığı bunlar kurmuşlar. Zaten bunun öncesinde de bunlar Avrupa'da çok zengin aileler, kuyumculukla geçinen, mücevherat işiyle geçinen çok zengin aileler bu Yahudi aileleri. Ve insanlara güvence vererek altınlarınızı bize verin, biz altınlarınıza sahip çıkacağız. Bunun karşılığında size belli makbuzlar vereceğiz diyerek bunu onlardan aldıkları bu altınları da daha sonra insanlara faiz karşılığı borç olarak vererek bu günümüzdeki bu modern bankacılığı kurmuşlar. Aynı dönemde de sanayi devrimi patlak verince ciddi bir sermaye ihtiyacı ortaya çıkınca bunlar bir anda dünyada bir numaralı konuma gelmişler. O faizli borç vere vere o sermaye ihtiyacı olan insanlara bu şeye gelmişler ve bugün de bütün bankacılık sisteminin dönüp dolaştığı, suyun aktığı yerin başında bunlar var. Yani bu Yahudi aileleri. Bu bankacılık sistemini ilk kuran Yahudi aileleri. Şimdi Yahudilik aslında normalde Tevrat faizi kesinlikle hoş gören bir kitap değil. Faizin yasak. Yani yasak olduğu çok açık, net bir şekilde ortada. Ancak Yahudiler bu 18. yüzyıl dedik ama bunun öncesinde de tefecilikleriyle meşhurlar Avrupa'da. Ve kilise, krallıklar Yahudilerle çok ciddi mücadele ediyorlar onların tefeciliklerine karşı. Bu yüzyıllar süren bu birikim aslında onlar 18. yüzyılda bu bankacılık sistemini kurdu. Yoksa tefecilik konusunda gerçekten çok artık tecrübeli olmuşlardı. Onun neden tefecilikle uğraştılar o ayrı bir şeydi ama bunlar kendi kitaplarına bunu nasıl oturtuyorlar? Yani böyle bir yasak var. Sen tefecilikle bir şekilde bir yerlere varmaya çalışıyorsun. Bu nasıl olabilir? Nasıl mümkün olabilir? Birincisi şöyle bir pasaj var. Bu pasajı tahrif ediyorlar. Tesniye kitabında yani Tevrat'ta 15. babın 4 ile 6. pasajları arasında şöyle bir ifade geçiyor. Bunu tahrif ederek bakın kendi ideolojilerine, insanları yönetme arzularına, yeryüzünde işte bir tek bir imparatorluk kurma düşüncesine bunu hizmet ettirmeye çalışıyorlar. Burada şöyle söylüyor, aranızda yoksul kimse olmayacak. Tanrınız Rabbin mülk edinmek üzere size vereceği ülkede Tanrınız Rabbin sözünü can kulağıyla dinler. Bugün size bildirdiğim bütün buyruklara özenle uyarsanız o kesinlikle sizi kurtarayacaktır. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki ben size bir yasa verdim, bir kitap verdim. Siz bu yasaya, bu kitaba uyarsanız Ben sizi destekleyeceğim diyor. Yani Allahu Teala'nın verdiği vaat bu. Devamında da şunu soruyor. Yani bu destek nasıl bir destek olacak? Ama bakın şart çok önemli. Şimdi sadece bir bu pasajı alıyor, öncesini almıyor. Şart çok önemli. Şart nedir? Allah'ın yasasına bağlı kalmak, Allah'ın sözünden çıkmamak. Tanrınız Rabbim verdiği söz uyarınca, çünkü Allahu Teala onları destekleyeceği sözünü veriyor. Uyarınca sizi kutsayacak, birçok ulusa ödünç vereceksiniz ama siz ödünç almayacaksınız. Siz birçok ulusu yöneteceksiniz ama onlar sizi yönetemeyecek. Ama siz onlardan borç almayacaksınız diyor. Şimdi bunu Yahudiler şöyle düşünüyorlar. Faiz karşılığı borç vereceksiniz. Onlardan faiz karşılığı borç almayacaksınız. Oysa ki Allahu Teala burada şunu söylemek istiyor. Allah sizi destekleyince uluslar size muhtaç bir hale gelecek ama siz uluslara muhtaç olmayacaksınız. Onlardan bir şey dilenmeyeceksiniz. Onlar sizden gelip bir şeyler isteyecekler. Aslında Allahu Teala'nın söylemek istediği şey bu. Ama onlar bunu sanki faiz karşılığı, tabii söylediği şey bu.
Dediği o.
Ama onlar bunu faiz karşılığı insanlar borç dağıtacaksınız, ulusları yöneteceksiniz faiz sistemiyle diye bunu bu şekilde tarif ediyorlar. Oysa ki metinde söylenen şey o değil. Kesinlikle faizle alakalı hiçbir şey yok. Faizle karşılığı borç vermekle alakalı hiçbir şey yok.
İstersen burada bir küçük bir şey yapayım izleyicilerimizin daha iyi konuyu anlaması için. Birkaç kere anlattım ama daha iyi anlaşılması için şey yapayım. Şimdi çok büyük bir ekonomik kuruluşun işte sahibi ve yöneticileriyle beraberiz. Bu yöneticilerden birisi işte CEO denen en üst yönetici. Ya hocam dedi sen hep faize karşı olduğunu söylüyorsun. Benim bir projem var. Onu hayata geçireceğim. Param da yok. Nasıl yapacağım? Bunun bir yolu var mı? Mesela dedim kaç liraya ihtiyacım var? 1 milyon. Tamam. Ben sana 1 milyon lira borç verdim. Ne zaman ödersin dedim. Mesela 6 ay sonra. Peki dedim. 6 ay sonra bana 800 bin lira ver. Bak faiz istemiyorum. Eksi. 200 bin lirası benim hediyem olsun sana. Bak sen dedim koskoca bir ekonomik kuruluşun CEO'sun. Sen hayatında bir simit satmamış bir ekonomist değilsin, ezberci değilsin. Hayatın gerçeklerini bilen bir adamsın. Allah'a çok şükür ben de ta ilkokula gitmeden ticaretin içerisine girmiş bir kişiyim. Hala o işin içindeymiş. Hiçbir gün çıkmış değilim ondan. Ticaretin ve sanayinin. Dedim bak sen ezbere konuşma. 6 ay sonra bana 800 bin lira verebilir misin? Bak 200 bin lirasını hediye ettim. Senden faiz istemiyorum. Düşündü böyle. Veremem dedi. Ne yapacaksın o zaman? Ha anladım anladım. Ne yap? 800 bin lira gidip faizi alacaksın. Ondan sonra bir daha ödemek için gene faizi. Gene faizi bir müddet sonra sen biteceksin. Onun için bak orada ne demiş Allah? Siz borç verin ama borç almayın. Faiz de değil. Ve arkasından da zaten verdiğiniz borcu da bağışlayın var. Yani insanlara iyilik yapın. Evet.
Beraber bir bölüm daha var. O da Tesniye 23. bapta geçen bir ifadeyi hocam onlar yine tahrif ediyorlar. Orada da işte kardeşiniz de yabancıya faiz karşılığında borç verebilirsiniz ama kardeşinize vermeyeceksiniz tarzı bir ifade. Aslında orada da öyle bir ifade yok. Yani İbranice metinde öyle bir ifade yok. Ama meallere baktığınız zaman, tercümelere baktığınız zaman hep o şekilde tercüme edildiğini görüyorsunuz. Faiz karşılığı yabancıya borç verebilirsiniz şeklinde bir tercüme yapılıyor. O tercüme de kesinlikle doğru değil. Yani İbranicesinde orada çok farklı bir şey söylüyor. Orada bir borç aldığınız zaman aslında yabancı adam sizden o borcun karşılığında faiz isterse ona verin. Ama bir kardeşiniz sizden onu borcun karşılığında faiz isterse ona sakın vermeyin şeklinde bir ibare geçiyor. Onu tam tersi algılayıp diyorlar ki siz yabancıya faiz karşılığı borç verebilirsiniz ama kardeşinize vermeyeceksiniz şeklinde. Onu da tahrif edip bütün tercümelerde o şekilde tercüme ediyorlar. Hocam şimdi İbranicesinde çok farklı bir şey söylüyor. zaten bu İbranice orijinal metnin farklı olduğunu kendi tefsirlerinde açıklıyorlar. Yani metne bakarsanız metin farklı bir şey söylüyor diyorlar. Metinde söylenen şey şu: bir yabancıdan borç aldığınız zaman, yabancı geldi, yabancı dedi yani Müslüman değil,
Yahudi değil.
putperest bir adam.
Ha.
Putperest adamdan gittin, borç aldın. Putperest adam sana dedi ki, başta alırken öyle bir şey yoktu ama putperest adam sonra dedi ki, ben dedi bunun karşılığında senden şu kadar faiz istiyorum dedi. Oradaki metinde de diyor ki, ona o istediğini verin, faizi verebilirsiniz o yabancıya. Ama bir kardeşinizden borç aldığınızda o gelip de sizden isterse öyle bir şey, faiz vereceksin bana diye, onu vermeyeceksin kesinlikle diyor. Metnin söylediği şey bu aslında.
Ana metinde onun olduğunu hiç sanmıyorum.
Ana metninde yazan bu hocam. Şeyde, ben
O,
onu şey
o da
yapıyorum
o da
da
orada da bir tahrif vardır
onu
çünkü
da onu da
evet
tahrif
orada
ediyorlar
da bir tahrif
yani.
vardır.
Onu da tam tersine işte, bu faiz karşılığı borç verebilirsiniz şeklinde tercüme ediyorlar ve bugünkü işte bütün bu sistemin dayandığı Tevrat pasajları bunlar ve işte bütün ulusları yöneteceksiniz şeklindeki pasajı da işte faizli sistem aracılığıyla siz bütün ulusları yöneteceksiniz şeklinde algılıyorlar ve bugünkü işte kapitalist sistem dediğimiz sistemde tamamen bu ideoloji üzerine kurulu bir sistem hocam. Bunun sıkıntısını çekiyoruz yani biz.
Evet, tabii borca dayalı bir sistem oluşturduğunuz zaman tüm her şey çöküyor ve bir gerçek yani kölelik diyoruz ya, çağdaş kölelik, ama tarih boyunca hiç öyle bir kölelik yok. Yani şimdi mesela Allahü Teala Bakara suresinin 279. ayetinde diyor ki, 278'de diyor, ya eyyühellezine amenü ittakullaha ve zeru ma bakiye miner riba in kuntum mu'minin. Müminler, faizden geriye kalan ne varsa hepsini bırakın. Eğer inanıyorsanız. Gerçekten Allah'a güveniniz varsa bırakın. Şimdi ne diyorlar? Ya ama işte falan, bakıyorsunuz ki batılıların dilini kullanıyorlar. Allah-u Teala faizden ne varsa bırakın diyor. Öbürü diyor ki yok, şey, faizi azaltın. Faizi azaltmak demek, borçluların sayısını artırmak demek. Bu ne demek ya? Ya sen Müslümansan milyarda bir oranındaki faize razı olamazsın. Bitti. Allah ne demişse o, Müslümanlık onu gerektirir. Peki yapmazsak ne olur? فَاِلَّمْ تَفْعَلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِ Yapmazsanız Allah ve Resul tarafından ilan edilmiş harple yüz yüze olduğunuzu bilin. Efendim şu anda Türkiye'ye çok ağır baskılar var, hücumlar var. Tabii ki Allah'la savaşıyorsun. Allahü Teala ne diyor? وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ diyor, değil mi? Göklerin ve yerin ordusu Allah'ın emrindedir. Yani Allahü Teala sana gönderir birisini ve seni cezalandırır. O gelen kişinin mümin olması falan gerekmez ki. Mesela işte şeyde Tevrat'la ilgili şey, Yahudilerle ilgili İsra suresinin başında ne diyor Allahü Teala? İki kere diyor. Şey yapacaksınız, neydi ayet? لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُونَ عُلُوًّا كَب۪يرًا Yani yeryüzünde iki kere fesat çıkaracaksın, iki kere yükseleceksiniz. Her birisinde de Cenab-ı Hak ceza vereceğini söylüyor. Birinci cezayı kimin eliyle verdi? Babil, o neydi? Buhtun-nasır, değil mi? Yani onlar ne diyor? Ne diyorlar onlar? Nebukadnezar diyorlar. Peki Buhtun-nasır mümin bir insan mıydı? Allahü Teala ceza vermek istediği zaman Avrupalıyı da kullanır. Falancayı da filancayı da kullanır.
Yani bir saldırı altında olursunuz mutlaka.
Evet. Yani bir saldırı altında tabii ki olursunuz çünkü Allah'la savaşıyorsun. Allah'la savaştığın zaman Allah sana sormaz kimi göndereceğini. Allah'la savaşmayacaksın. Peki savaşın sonucunda ne olur? Bir savaş yapıldığı zaman, bugün mesela Suriye'de görüyorsunuz. Milletin elindeki, avucundaki paralar alınıyor. Malları alınıyor. Gayrimenkulları, her şeyleri ve kendileri de alınıyor. Peki faizin sebebi olduğu savaşta neler oluyor? Onu da Abdullah'tan dinleyelim. Evet, Abdullah.
Evet, biz bugün yaşadığımız toplum içerisindeyiz ve gözümüzü bu toplum içerisinde açtık. Faiz yasağının kalkmasından bahsederken faizin kalkmasının aslında toplumla çok derinden ilişkisi olduğu, toplumun bütün yapısını yeniden düzenlediğini görmemiz lazım Kur'an-ı Kerim'den hareketle. Kur'an-ı Kerim dersin başında okunan ayette Bakara 275'te Kur'an-ı Kerim zaten faizi açıkça yasaklıyor. Faiz işte alışveriş gibidir, alım-satım gibidir, faiz işlemler diyenlerin şeytanın aklını iyice çeldiği ve şeytanlaşmış bir bakıma kişiler olduğu söyleniyor. Ve şimdi bu faiz sistemin ortaya, özellikle günümüzdeki faiz sisteminde 18. yüzyılda Yahudilerin eliyle ortaya çıktığını gördük. Şimdi burada şöyle bir şey çıkıyor. Tabii bu elimizdeki paralar da o günün bize, bugün kağıt paraları, demir paraları, o günün 1800'lü yılların, 1700'lü yılların bize hediyesi. Mesela ilk çıktığında banknot deniyor, banka notu. Hani Türkçe'ye tercüme ettiğimiz zaman adam çalınmasın diye 100 tane altınını o faizci Yahudi'ye götürüyor. 100 altınını ve diyor da 100 altının bendedir diye banka notu yazıyor üzerine 100 altın diye. Yani bu elimizdeki paraların çıkışı hepsi belli zenginlerin dar gelirli veya orta gelirli insanların belli sebeplerle ya da belli vaatlerle fonlarını toplamasıyla oluşuyor. Şimdi Türkiye'de de
Abdullah, burada bir şey söyleyeyim. İzleyiciler iyi anlasınlar diye. Mesela biz bugün banka kelimesini kullanıyoruz. Bir de banko vardır biliyorsunuz değil mi? Neye banko derler? O şeylerde oturulan, bahçelerde oturulan şeylere değil mi böyle? Bank der, bank. Şimdi İtalya'da bankerler işte öyle şeyde oturdukları için bu ismi almışlar. Sıradan bundan banka kelimesi üretilmiş. Dolayısıyla banka notu dendiği zaman aslında o bankerin notudur. Ya bugün siz bugünkü bankayı hemen anlarsınız diye bu müdahaleyi yaptım. Evet, devam et.
Şimdi bugünkü oluşan toplumda, dünya toplumu, sadece Türkiye açısından söylemiyorum, şöyle bir şey var. Toplumun büyük kesimini, yani Türkiye'de de tabii düşünelim, en büyük kesimini çalışan kesim oluşturuyor. Bunlar memur ve işçi. Bunlar orta ve dar gelir grubunu oluşturuyor. Şimdi bu insanlardan bir de zengin kesim var, para arayan. Bugünkü faizin getirmiş olduğu sistemde faizin en önemli sonucu kredi mekanizması. Kredi mekanizması da şu, sen bana 100 liranı ver, ben seneye sana 110 lira olarak ödeyeyim veya 120, neyse artık faiz orada. Şimdi burada şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Bu kredi mekanizmasında en çok parayı orta ve dar gelirliler veriyorlar bankalara veya faizli kullanacak yerlere. Adam fonunu veriyor ve fonunu, parasını verdikten sonra nasıl olsa vadesi bittikten sonra ben şu kadarı alacağım dediği için parayla tamamen bağlantısını koparıyor. Parayla bağlantısını kopardığı için bana ne? Ben 100 liramı vermişim. Adam seneye 110 lira olarak bana ödeyecek bunu. Parayla bağlantısını koparıyor. Kendisi bir kere toplumda hala pasif ve atıl bir şekilde girişken olmadan, etraftaki ekonomik gelişmelerle çok fazla müdahil olmadan yaşamına devam ediyor. Diğer taraftan kendisinin aslında sahip olduğu parayla tamamen bağlantısı ortadan kalkmış oluyor. Bana ne, ben paramı da susa alacağım seni. O para benim olsa şu an ben işletsem ne olur, işletmesem ne olur diye bakıyor. Ve o paraya sahip olanlar, fona sahip olanlar aslında, yani fonu devralan o zengin kesim aslında o fonun gerçek sahibi gibi toplumu çekip çeviriyorlar. İstediklerini yapıyorlar. İstedikleri senden aldığı parayla, hani bugün bazıları diyor ya, birileri fiyatlara oynuyor, birileri senden aldığı parayla senin piyasadaki aldığın her şeyin, nasıl olsa sen ona çok büyük bir parasal gücü kendin vermişsin. Senin piyasadaki sahip olduğun her şeyin fiyatını da değiştirebiliyor ve başkasının taşıyla başkasının kuşunu vurarak yıllar yılı zenginliğini devam ettiriyor ve bir bakıma toplum tamamen piramit şeklini alıyor. Nasıl piramit? Üste piramidin ucu gibi zengin bir kesim. Alta da fakirleşerek devam eden bir halk kesimi. Bu tamamen şeydeyse, gelirdeyse piramit tersine dönüyor. Alt kesimin geliri düşük, üst kesimin geliri esas kaymak tabaka. Neden? Devamlı fon alıyorlar, devamlı onlar kullanıyorlar ve paradan para kazandık. Bir de İslam'ın şimdi, Kur'an-ı Kerim'in ortaya koymuş olduğu toplum yapısıyla hiçbir alakası kalmıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim hani bu toplum içerisindeki herkesin patronun da paraları toplayanın da paraları toplamayanın da Müslüman olduğunu varsayalım. Ki bugün bizim Müslüman olarak ya da toplumun Müslüman olarak çok büyük güvenerek oy verdiği kişiler daha çok insanları bakıyoruz ki faize teşvik ediyorlar. Ellerindeki yastık altında bulunan altınların artık birkaç senedir faiz fonlarına yönlendirilmesi söz konusu. Bu cumartesi derslerinde olsun, salı derslerinde olsun defalarca dile getirildi. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu toplumla alakalı ilkeler bu toplumda yerine gelir mi? Mesela Kur'an-ı Kerim Bakara 143'te ümmeten vasatan diyor toplum için. Vasat bir ümmet, orta bir toplum. Şimdi burada orta toplum olması mümkün mü? Toplumda bir piramit yapısı var. Üstte bir altla hiç alakası kalmayan paraları, alt tarafın paralarını, alt taraf çok büyük bir kesim ama küçük küçük paraları birleşince müthiş bir meblağ çıkıyor ortaya. Yani. Onların paralarını istediği gibi kullanan bir kesim var. Yani burada bir orta toplum yok. Tamamen alakasız bir toplum. Bir de yine Hucurat 10'da müminler kardeştir diyor. Şimdi üstteki patronun da alttaki şeyin de mümin olduğunu varsayalım. Bunlar nasıl kardeş olabilirler ki? Birisi çok yüksek bir parayı kullanıyor. Bambaşka bir hayat yaşıyor. Alt taraftakinin hiç hayalini kuramadığı bir şey yaşıyor. Kur'an-ı Kerim'in toplumla alakalı ifade ettiği şeyleri bu faiz ve kredi sistemi içerisindeki şey asla yansıtmıyor. Peki, bir an için faizin tamamen yasaklandığını düşünelim. Ne olacak? Bu patronların parasal ihtiyaçları bitecek mi? Elbette bitmeyecek. Yatırım yapan bir insanın parasal ihtiyacı var. Peki Kur'an-ı Kerim bu parasal ihtiyacı karşılaması için bir şey söylemiş mi? Bu konuda açık açık söylediği bir şey yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim tamamen o hani Allah'ın indirdiği ayetler diyoruz. Bir de Allah'ın yarattığı ayetler diyoruz. Şimdi eğer bir konuda indirilen bir ayet bir şeyi yasaklıyorsa orada suyun gidişini, o hani su akar yatağını bulur diye sözümüz var ya, o yatağında ilerleyişini bozmayın anlamına geliyor faiz yasağının konulması. Suyun yatağında ilerleyişi de her yere hani su ilerlediği zaman kendi yatağında etrafında şey alması, su alması gereken, yeşermesi gereken bütün toprakları yeşerterek gider. Gerektiği zaman, gerektiği yerde insanlar o toprakta, o suya arklar kurarak kendi topraklarını yeşertirler. Şimdi o mesela bir fabrika sahibinin bir faizsiz bir toplumsal yapıda para ihtiyacı olduğunu varsayalım. Şimdi bu fabrika sahibi paraya nasıl ulaşacak? Kendi diyelim ki 1000 tane çalışanı varsa bir borç alması lazım. 1000 tane çalışanı ona niye borç versin ki? Ya da çalışanlarından önce, hani önce akrabasından ister. Niye versin adam eğer bir gelir elde etmeyecekse? Hiç kimse kimseye karşılıksız borç kolay kolay vermez. O zaman tek bir şey kalıyor. Ortaklık sistemi. Yani bir şekilde o çalışanı olsun, etraftan bazı kimseler olsun ortak yapmak zorunda. Onun parasını kendi sistemine katmak için. Peki ortağa kattığı zaman ne olacak? Ortak faizli borç veren o orta veya düşük gelir grubundaki kişi gibi paramı verdim nasıl olsa seneye 110 alacağım diye rahat davranabilir mi? Mümkün değil. Bugünkü ekonomik yapı, bugünkü toplumsal yapı, işte patron, işçi sorunları falan tamamen değişik bir şeye evrilecek o zaman. Kendi işte daha önce atıl durumda, işte dünya ekonomisinin etrafı düşünmeyen kişi artık düşünmek zorunda kalacak. Hatta değişik bir işçi yapısı belki kendi kurumuna ortak bir işçi profili ortaya çıkacak. Bu da daha canla başla çalışan, o parasını daha düzgün değerlendirmeye çalışan, hani Resulullah'ın hadisi de burada tekrar aklımıza burada geliyor. Kazancın 9%'u ticarettedir. Ya ama bugün bakıyoruz bizim toplumsal yapımızda kazancın 9%'u belki devletin bütçesinin harcanan 9%'u genelde maaşlara gidiyor. Tam aksi bir şey oluşmuştur. Ama o gün o yapıda gerçekten de esas şey kârda olacak. Belki de bu memur ve işçi kesimi daha da azalacak belki, daha da aktif bir hale gelecek. Bugün ticaretin hareketlenmesi ne anlama gelir? Ticaretin hareketlenmesi sanayinin hareketlenmesi anlamına gelir. Üretimin hareketlenmesi anlamına gelir. Hayvancılığın hareketlenmesi, tarımın hareketlenmesi ve her türlü yerin aynen o derenin normal yatağında ilerleyip gittiği her yeri yeşertmesi örneğinde olduğu gibi bu anlamlara gelir ve patronuna borç veren, patronuyla ortak olan, o anlamda borç veren bir işçi yapısında işte kardeş gibi, hani müminlerin kardeşliği şeyi esas orada ortaya çıkar. Tamamen birbirinden ayrı katmanlar değil, birbiriyle birleşik katmanlar ortaya çıkar. Değişik bir yapı. Tamamen hani Resulullah'ın hayatta olduğu dönemdeki o savaşa gidilen durumdaki müminlerin birbirlerini nasıl savundukları aklımıza gelsin. O yapı ortaya çıkacaktır. Bizim de zaten burada istediğimiz ve vasat toplum aynı zamanda o toplum piramit şeklinde değil, o toplum bir belki limona benzetebiliriz. Ucularda belki fakir veya zengin tamamen yok olmayacaktır. O olacaktır ama hani Ömer bin Abdülaziz zamanında da şunu söylerler, zekat verecek kimse bulunamayıp zekat mallarının uzak toplumlara götürüldüğünden bahsedilir o Resulullah'tan sonraki dönemde. Yine o toplumun o yapı oluşabilecektir ve güvenli bir toplum oluşabilecektir. Bizim söylediğimiz Kur'an-ı Kerim'e göre oluşacak toplumsal yapı bunu gerektiriyor. Bilmiyorum daha fazla uzatayım mı?
Şimdi tabii uzatılır da bu şey 19. asırdan itibaren biz olmaktan çıktık. Size zaman zaman söylüyorum yani İstanbul mahkemelerinin arşivini 21 yıl kadar yönettim ve orada doktoramı yaptım. Çok sayıda yabancı ilim adamına yardımcı oldum. Hatta mesela Amerika'da üniversitelerde beni insanlar tarihçi olarak bilirler. İslam hukukçusu olarak değil. Çünkü onlar tarih bölümlerinden gelen kişiler bizi görüyorlardı orada. Şimdi bir gün işte Amerika'nın önde gelen tarihçilerinden Dr. Rhodes Murphy vakfa da geldi. Burada da biraz konuştuk. Daha önce tabii tanışırız kendisiyle. Şimdi bir gün eskiden arşivde kalorifer yok. Soba yanıyor. Soba da sadece benim odamda yanıyor. Çünkü öbür taraflarda eğer araştırmacılar gelirse yakılıyor, gelmese yakılmıyor. Sadece o gelmiş. Gel benim odamda çalış dedim. Geldi odaya. Açmış bir mahkeme şeyini, sicilini. Okuyor. Benim yanımda okurken böyle yaptı. Lan bu ne yapıyorsun dedim ya. Ne yapıyorsun dedim. Ne oldu? Yahu kardeşim bir acayip bir şey dedi ya. Nedir dedim. Ya Osmanlı basitte mükemmeli yakalamış dedi. Nedir dedim o. Ya ben şimdi dedi Perşembe pazarında bir hanın tamiriyle ilgili bir belge okuyorum. Hanın yöneticisi çağırmış bir tane ustayı. Şurayı yap. Kaç lira yaparsın? Şu kadar. Tamam. Peki anlaştık. Lan böyle şey mi olur? Yani ihale açacaksınız, gelecekler, işte bir sürü şeyler olacak. Hani bunlar, onlar onu biliyor ya. Ya böyle şey mi olur? Bir de tutmuşlar, Perşembe pazarı esnafının önde gelen 11 kişisini bu adamı kontrolle görevlendirmişler. Ulan şimdi burada bu adama bir kuruş fazla para verilemez. Bu adam malzemeden çalamaz. Bu adam işini en iyi şekilde yapması lazım. Ya bu basitte mükemmelliği yakalamış bunlar ya bu. Bir gün de ona sordum dedim ki ya niye hep siz geliyorsunuz? Amerikalılar geliyor bize. Avrupa'dan çok az. Japonya'dan bazen bir iki kişi. İslam ülkelerinden zaten eğer bir şey araştırıyorlarsa gelirler işte bir eski bir arsanın bir yani bir miras davası falan varsa gelirlerdi. Yoksa çok nadir gelir. Türkiye'den bazı kişiler gelirdi. Niye dedim siz hep geliyorsunuz? Dedi ki bak, tarihin tanıdığı en büyük devlet Osmanlı Devleti'dir dedi. Biz Amerikalılar olarak bu devletin büyüklüğünün sırlarını araştırıyoruz. Neler buldunuz dedim. Vallahi dedi tam 11 yıldır nerede Osmanlı arşivi varsa orada araştırma yapıyorum. Adam o kadar güzel Türkçe konuşuyor ki siz onun Türk olmadığını hiç hissedemezsiniz. Dedi ki, dedim peki nasıl vardım? Vallahi şu ana kadar vardığım sonuç bu. Osmanlı'nın şaşmaz adaleti. Sen Müslüman mısın? Gayrimüslim misin? Yok efendim Osmanlı vatandaşı mısın? Yabancı mısın? Onu hiç ilgilendirmez. Kesin adildir. Güvenilirdir. İşte şimdi burada az önce Abdullah diyor ki ortaklık yapsınlar. Şimdi siz çok haklı olarak söyleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki nasıl ortak olsun adam firmasına? Bugün bu şeyler, bu para babaları, ekonomiyi, devletleri öylesine bitirmişler ki her şeyin bitirmişler yani. Devletleri egemenlikleri altına almışlar. Sizi ekonomik yine büyük bir ekonomik kuruluşun sahiplerinden birisi bana dedi ki ya hocam sen hep faiz diyorsun. Ben faiz kredi olmazsa nasıl iş yapacağım? Dedim bırak şimdi. Milletin büyük zengin gördükleri para babalarının taşeronu değil mi dedim. Sustu. Bir daha ikinci bir kelimeyi söylemedi. Siz dışarıdan öyle görüyorsunuz. Adamlar dünyayı öyle bir esir almışlar ki. Bu esaret içerisinde de şey de var. Şirket yapılarının bozulması da var. Profesör Mehmet Yazıcı vardır. Marmara İktisat'tan emekli olmuş muhasebe profesörüdür. Bir gün bana bir hatırasını anlattı. Hani bu büyük şirketlerin yıllık genel kurulunda hükümet komiseri olarak birisi görevlendi. Ben de öyle görevlendirildim diyor. Gittim baktım ki orada hatta çok büyük bir kuruluş, belki ismini söylemem sakıncalı olabilir. Çünkü bir tarafında devlet olan bir, çok büyük bir kuruluş. Ama bu dediğim 20 yıldan daha fazla önce olan, yani 30 yıldan önce diyelim yani. Çok çok eski bir olay. Dedi ki gittim. Baktım ki orada birisi gelmiş. Hani şey koymuşlar, işte kurabiyeler koymuşlar, pasta bir şeyler falan. Onları çantasına atıyor. Niye atıyorsun? Demiş ki yahu ben yıllardır bu kuruluşun ortağıyım. Çoluk çocuğuma diyorum bak biz burada ortağız. Ya şu ana kadar bu kuruluş Türkiye'nin en büyük kuruluş, o zaman en büyük kuruluşuydu Türkiye'nin. Şu anda durumu nedir bilmiyorum. Ya çoluk çocuğuma bak bizim yerden hiç olmasa size bir tane şey getirdim diye, kurabiye getirdim demek için bunları çantama atıyorum. Ya hiçbir şey alamıyorum. Yine büyük bir ekonomik kuruluşta ortak olan bir arkadaşım, o öldü, Allah rahmet eylesin, yıllar önce öldü. Beraber doktora yapmıştık. Dedi ki yahu, oranın %23 ortağıyım dedi. Ya bir genel kurul oldu. Allah Allah, ya bana hiç kimse bir şey sormuyor. Ve oradayım diyor, sürekli şirketteyim diyor. Ya ne oldu falan, niye bana bir şey sormuyorsun? Senin ortaklık hissen ne? Sen %1'e düştün. Lan diyor, %22 benim haberim olmadan almışlar. Bugün %51 hisseye sahipseniz ortalığı batırırsınız. Yine bir şey daha söyleyeyim. Bak onun adını söyleyeceğim. Vehbi Koç. Ama ikinci ismi söylemeyeyim. Çünkü çok fazla şey yapan bir şeydir. O ikinci isimle ilgili de çok ayrıntılı bilgim var. Çünkü bana gelmişti bir gün. Hocam bize bir 5 milyon dolar para lazım dedi. Bir yardımcı olur musun dedi. Şu anda dedi çok kötü durumdayız. Peki dedim. Böyle bir iki kişiye söyledim. Faizsiz olarak nasıl halledileceğini kararlaştırdık. Bir müddet sonra kardeşim bir şeyi, medyayı kullandılar. Bir şey yaptılar. Bunlar çok büyük bir şey oldular. Piyasaya girdiler. Ben baktım ki bu 5 milyon dolar bulamayan, işte 5 milyon lira yanlış söyledim. Bulamayan bu şirket 750 milyonluk bir şirket kurmuş. %30'unu şeye açmış. Borsaya açmış. Vehbi Koç bana dedi ki ya dedi bu adam dedi 1 liralık hisse senedini 100 liraya satıyor şeyde. Aslında 1 liralık bir şey de yok, değer de yok arkasında. Ya ben buna söyledim, şöyle olur mu böyle, yapma dedim, 50 liraya düşürmüş. 11 milyar dolar piyasadan para çekti. 5 milyon lirası olmayan adam. Sonra battı gitti, o ayrı bir konu. Şimdi bu şey, bu sistem öyle berbat bir şey ki. Bakın Osmanlı'da herhangi bir kişi padişahı mahkemeye verme hakkına sahipti. Bugün siz bir memuru şikayet edemezsiniz. Mahkemeye veremezsiniz. Öyle acayip bir sistem 19. asırdan sonra oluştu. Onun için bugün ortaklık sistemi de bir acayiptir. %51 hisseye sahip oldunuz mu? Tamam. %51'e de gerek yok. A grubu hisse senedi isterse 1/1 olsun. Onun dediği olur. Diğerlerinki olmaz. Dolayısıyla bizim bütün bunları düzeltmek zorunluluğumuz var. Şimdi Abdullah'ı dinleyenler öyle diyorsun ama derler de Abdullah İslam'a göre konuşuyor. Evet şimdi tabii konuşulacak çok şey var da evet, sen neyi anlatacaktın?
Enflasyonun etkilerini.
Evet, bir anlat bakalım. Enflasyonun sebebi ne biliyor musunuz? Önce ben onu söyleyeyim. Enflasyon şişme demek. Ben şimdi diyelim ki kredi aldım. Krediyle bir mal ürettim. Aldığım kredinin, mesela şunu üretiyorum. Aldığım kredinin ödeme tarihi bellidir. Ödeme tarihinde faiziyle birlikte ödeyeceğim. Ama bunu üretmek için aldım. Bunu o tarihe kadar üreteceğim belli değildir. Üretsem bile piyasada satacağım belli değildir. Satsam bile parayı geri alıp ona ödeyeceğim belli değildir. Ondan dolayı bir kere önce ona verdiğim faizi buna maliyet olarak ilave ederim. Ondan sonra her defasında bir çark döner. Ben buna bu maliyeti ilave ederim. Bana bunun ham maddesini satan da bir faizle meşgul olduğu için maliyet şey yapar. Derken pazarlayan da herkes de en son benim elime geçince bunun değeri 10 liraysa bunun en az 5 lirası, 6 lirası faizcilere gider. Bu da ister istemez bir şişme meydana gelir. Bir de şey var, bakın. Geçen haftaki derste söylemiştim. Şu anda Merkez Bankası'nın istatistiklerinden 8. ayın 20'sindeki Merkez Bankası istatistiklerine göre Türkiye'deki toplam para 186 milyar lira. Yani bankanın ürettiği o madeni paralar dahil. Peki bankaların kasalarındaki 21 milyar lira 21,5 milyar lira. Peki verdikleri kredinin toplamı ne kadar? 2,5 trilyon lira. Ya 21 lira parası olan 2,5 trilyon lira nasıl şey verir? Kredi verir. Zaten bunun en az 10 milyardan fazlası bankaların o ATM'lerinde falan olması için elde sürekli bulunması lazım. Günlük işleri yapması. 10 milyara 2,5 trilyon ne demek? 250 kat ne demek? Bakın bunu yazarken gene bankaların 2015'te bu 190 katmış. Her geçen gün artıyor. Yahu olmayan parayı piyasaya veriyorsunuz. Sene sonunda şimdi %50'lere çıktı biliyorsunuz faizler. Tabii şimdi fazla kredi alan kimse de çıkmaz ama ne olacak? Türkiye'deki toplam paranın neredeyse 10 katını sene sonunda faiz olarak, o nereye yansıyor? Fiyat artışları olarak yansıyor. İşte enflasyon oluyor. Evet, şimdi onu bir anlat bakalım.
İşte bu toplumu içten içe kemiren bizim dışarıda vatandaş olarak nasıl hissediyoruz, nasıl hissederiz? Bununla ilgili bir takım bilgiler vereceğiz. Enflasyonun iktisadi, sosyal, siyasi, ahlaki, hukuki etkileri var toplumda. Ben bunlardan iktisadi etkilerine kısaca değineceğim. Şimdi iktisadi etkileri olarak enflasyonist bir ülkede bunun etkilerini tasarruf alanında, yatırım alanında, dış ticaret alanında, bir de servet ve gelir bölüşümü alanında hepimiz hissederiz, hissedeceğiz de. Dört alanda. Şimdi biliyorsunuz para eşyaya değer olabilen ve ayrıca serveti biriktirmeye yarayan bir ödeme aracı. Serveti biriktirmeye yarıyor dedik. Peki enflasyonist bir piyasada bu para serveti biriktirmeye yarayabilir mi, olur mu? Yani sizler enflasyonist bir ülkede paranızı biriktireceksiniz. Peki başınıza neler gelir biriktirmeye çalışırsanız? Bir kere şuna baştan razı olmalısınız. Bu ülkede ne kadar enflasyon, yüzde kaç enflasyon varsa biriktirdiğiniz para o kadar değer kaybedecek. Peki o zaman ben bundan korunmak istiyorum derse bir kişi ne yapar? Genelde enflasyonist ülkelerde faize yatırayım ki bunu yapayım, azaltayım bu etkiyi. Ama enflasyonun faizi geçtiği ülkelerde, dönemlerde bu da kurtarmayacak. Peki o zaman ne olacak? İnsanlar servetini ya altına, ya dövize, ya da gayrimenkule yatırmaya çalışacak. Bakın bunlar hepsi böyle bir domino taşı gibi enflasyonist piyasada olacak şeyler. Peki bu neye sebebiyet verecek? Bu defa bu da fiyatların yükselmesine. Çünkü insanlar bunlara yatıracak ya, işte döviz almaya çalışacak, altın almaya çalışacak ya da gayrimenkul. Fiyatlar aşırı derecede artacak. Küçük tasarruf sahipleri ne yapar? Ya sürekli para değer kaybediyor. Bugün raflarda gördüğüm şu ürün bir hafta sonra, bir ay sonra şey yapacak. Bu defa tüketim mal ve hizmetlerine parayı kaydırmaya başlar. Peki bunun bir adım sonrası, insanların paradan kaçışına sebebiyet verir. Paradan kaçar insanlar. Bunun bir adım sonrası da enflasyon kendi kendini büyütmeye başlar. Yani sadece belli bir noktada durmuyor. Yani tasarruf edeyim diyen kişiler enflasyonist bir ülkede en nihayetinde bütün bu hikayenin sonunda enflasyonun kendi kendisini büyütmeye, şişirmeye başladığı bir ortamın içerisinde kendilerini bulurlar.
Bir dakika, yanlış anlaşılmayı engellemek için bu söylediğin insanlar paradan kaçar meselesi şu. Dersiniz ki ya bir yerde para biriktirmeyelim, değeri kayboluyor, evet. Bir şeyler alalım, evet, dersiniz. Aynen öyle. Yani şimdi yok efendim benim param olmasın demez, herkes param olsun der de paradan kaçması o. Elinde tutmaz. İşte gider döviz alır. Niye? Dövizin değeri yükseliyor. Halbuki evet. O döviz de enflasyondan etkileniyor. O döviz de değer kaybediyor ama yukarıdan aşağı düşerken seninki taş gibi düşüyor, onunkisi yaprak gibi düşüyor. Daha yavaş düştüğü için zannediyorsun o yükseldi. Evet.
Demek ki enflasyonist bir piyasada, bir ülkede tasarruf sahiplerinin karşılaşacağı problemler bu. Peki başka kimler ne tür etkilenir? Dedik ki yatırımcılar. Şimdi üretim olsun deniliyor değil mi? Yani üretim yapalım. Üretim içinde ne yapmanız lazım? Yani üretim hemen şuradan toptan 10 tane 10 şişe su alayım, bunu da işte Eminönü'nde satayım değil. Yani üretimden kastedilen uzun vadeli yatırımlar ve projeler. Enflasyonist bir ülkede belirsizlik hakimdir. Belirsizliğin hakim olduğu bir ülkede hiç kimse uzun vadeli projelere ve yatırımlara parasını göndermez. Dolayısıyla yatırımlar biter. Üçüncü etkisi iktisadi olarak dış ticaret üzerinde İşte yine deniliyor işte dış ticaret açığı var, şöyle var, işte çok fazla ithal geliyor, ihraç karşılamıyor ve dövize ihtiyaç var, bunların ödenmesi. Peki böylesi bir ortamda ne olur? Şimdi enflasyonun hakim olduğu ülkede mal ve hizmetler pahalaşırsa bunların dışarıya gönderilmesi, yani ihracat zorlaşır. Çünkü sizin ülkenizde bunları üretebilmek, bu çarkı döndürebilmek için zam yapacaksınız. Yükselecek hizmetin ve malın değerleri. Bu da işte hep sürekli Türkiye'de konuşuluyor. İşte burada üretirsen çok pahalıya geliyor ama işte sadece örnek olarak Çin'den getirirsek bunu burada ürettiğinin yarısı kadar oluyor, değil mi? Herkes bunu söylüyor. Niçin bu Çin'den geliyor? Sarımsak bile Çin'den geliyor. Niye? Bu topraklarda yetişirse 10 lira oluyor, oradan gelirse 5 lira. Enflasyonist bir ortamda bu çok daha belirgin hale gelir. Dolayısıyla dış yerlere ihracat şey yapar. Ayrıca dışarıdan gelen ithal ürünler sizin fiyatlarınıza göre daha düşük olduğu için bu da ithalatı teşvik etmiş olur böylesi bir ortam. Bu neye sebebiyet verir? Dış ödemeler dengesinin açık vermesine sebebiyet verir. Yani nereden tutsanız iktisadi bakımdan enflasyonist bir ülkede sıkıntı. Ve en nihayetinde dedik ki gelir ve servetin bölüşümünde de enflasyonist bir toplumda adaletsizlikler olur. Niçin? Çünkü sabit gelirliler var. İşte işçiler, memurlar. Bunların maaşları sabittir. Oysa sürekli değişen fiyatlar vardır. Burada da sabit ücretlilerin alım gücü sürekli düşer ve adaletsizlik hakim olur. Ayrıca enflasyonist ortamda bu sabit ücretlilerin alım gücü düşerken bazılarınınki de artmaya başlar adaletsiz bir şekilde. Enflasyonun hakim olduğu ülkede insanların cebindeki para hiç farkında olmadan erimeye başlar. Yani adı konulmamış bir vergilendirme başlar insanların ceplerindeki parada. Devlet peki böylesi bir durumda ne yapar? Nasıl bir konumdadır? Devlet para basma yoluna gider. Peki para bastığında ne olur? Devlet enflasyonist bir piyasanın sebebi haline gelmeye başlar. Çünkü ödemeler yapacak, şunu yapacak, vergiler karşılamayacak. Bu defa para basacak. Para bastığı zaman bu defa kısa bir döngü başlamış olacak.
Ya mesela şimdi ne yapıyor? 186 milyarın neredeyse 20 katına yakınını vergi adam şey yapıyor. Bu defa bankanın eline daha çok insanları sömürme fırsatı vermiş olacak. Hı. Oradan en çok sömürülen de devlet olacak. Çünkü bir sürü harcamaları var.
Evet. Yani iktisadi olarak enflasyonun etkilerini bu şekilde özetleyebiliriz. Ayrıntılar hocamın Ticaret ve Faiz kitabında burada örnekleriyle somut olarak bunu görebilirsiniz.
Ticaret ve Faiz. Sen mi? Tamam. Neyse kayıp. Ha tamam. Şimdi bu kitapta yani hem İslami bilgileri bulabilirsiniz hem de Batı'yı, yani bankacılığı, faizsiz bankacılığı, hepsi bulunur burada. Hepsi var Allah'a şükür. İlgi duyanlar alabilirler. Yani şeyde de illa parayla almanız gerekmez. Sitemizden de indirebilirsiniz. Evet, bir de sen dinleyelim bakalım. Mesela sosyal etkileri neler enflasyonu?
Evet, faizli bir sistemden bahsediyoruz. Faizin olduğu yerde doğal olarak kaçınılmaz bir sonuç olarak enflasyon meydana geliyor. Ve enflasyon da paranın değer kaybetmesi biliyorsunuz. Yani cebinizdeki para sabit olmasına rağmen alacağınız ürün ve hizmetler sürekli artıyor. Ve siz de gelir kaybına uğramış oluyorsunuz. Bunun iktisadi manadaki etkilerini Fatih Hocam anlattı. Tabii bunun bir de sosyal hayata yansımaları var. Sosyal hayattaki gelişmelerin tabii ki tek bir sebebi yok. Birkaç sebep bir araya gelip bazı sonuçları doğurabiliyor ama işte faiz enflasyonu, enflasyon neyi doğuruyor? İşte iktisadi hayatta bir takım bozulmalara yol açıyor, sosyal hayatta bir takım bozulmalara yol açıyor, ahlaki çözülmelere yol açıyor. Ben bunlardan sosyal hayata olan olumsuz etkilerden bahsetmek istiyorum. Birincisi, bu enflasyonun olduğu ortamlarda, yani başından beri aslında tekrar edilen bir şey, toplumdaki bu alt gelirliler, yani dar gelirliler, onun bir üstü olan orta gelirliler ve en üst tabakada zengin kesim, biliyorsunuz bir piramitten bahsediliyor. En üstte zenginler, daha sonra orta gelirliler, en altta ve genellikle çoğunluğu oluşturan dar gelirliler var. Bu faizin hüküm sürdüğü toplumlarda zenginler gün geçtikçe daha fazla zenginleşirken dar gelirliler gün geçtikçe daha fazla fakirleşmeye başlıyorlar ve zamanla orta gelir yok olmaya başlıyor. Zenginlerle fakirler arasındaki uçurum da gittikçe artıyor. Ne oluyor? Bu daha sonra neye sebebiyet veriyor? Bir defa bu orta kesim de yok olunca zenginler daha fazla zenginleşmeye başlıyor. Ne oluyor zenginleştikçe? Daha kolay kazanmaya başlıyorlar. Daha kolay kazandıkça ne oluyor? Daha rahat harcamaya başlıyorlar. Daha çok harcamaya başlıyorlar. Bakın çevrenizden bunu çok rahat bir şekilde gözlemleyebilirsiniz. Rahat kazandıkça rahat harcamaya, daha fazla güzel giyinmeye, güzel araçlara binmeye, güzel evlerde oturmaya, güzel mekanlarda tatil yapmaya başlar insanlar. Para böyle rahat harcanır. Bakarsanız toplumda bir taraftan lüks, şatafat oldukça artarken öbür tarafta dar gelirlerde gittikçe dibe doğru giderler. Aynı toplumda hem lüks hem sefalet bir arada görülür. Bakarsınız medyada, basında falan sürekli Türkiye'de ekonomik kriz var, ülke şöyle oluyor, ülke böyle oluyor denir. Ama en basiti işte bir ay önce bir Kurban Bayramı yaşadık. Bir tatil oldu. Ülkede tatil yapılacak otel kalmadığı anlatıldı mı? %100 doluluk oranına ulaştı oteller. Yurt dışına giden yüz binlerce Türk vatandaşından bahsedildi. Nasıl oluyor hani kriz var? Evet var. Gidebilenler üst tabaka çünkü. Bunlar çoğunluğu da oluşturmuyor ki ama ön plana onlar çıktığı için bakıyorsunuz ama öbür tarafta büyük bir çoğunluk gittikçe dibe doğru gidiyor. Sabit maaş, adam asgari ücretle çalışıyor. 1800 lira, hadi 2000 lira, hadi 3000 lira alsın. Yıl başında 1 liraya patates soğan alabiliyorken bugün aynı maaşla pazara gittiğiniz zaman 3 liradan alıyorsunuz bir şeyin kilosunu. Dolayısıyla cebinizdeki para sabit ama alacağınız şey yükseldiği için değer kaybındasınız. Ama öbür tarafta zengin şiştikçe şiştiği için çok daha fazla harcıyor, çok daha güzel yerlere gidiyor. İkisi de aynı toplumun içinde ama. İşte enflasyon bunu da doğuruyor. Sonra ne oluyor? Ondan sonra bu yavaş yavaş toplumun en temel yapı taşı dediğimiz aileye sirayet etmeye başlıyor. Şimdi dar gelirli vatandaşlarda yukarıya doğru bir özenme başlıyor. Kadınlar, çocuk, erkekler yavaş yavaş diyor ki ya niye onlar gibi değilim? Baba biz niye onların bindiği arabaya binemiyoruz? Onların şu arabası var bizde niye yok? Onların evi bu kadar güzel bizimki niye değil? Onlar tatil yapıyor biz niye yapamıyoruz? Kadın kocasını sıkıştırmaya başlıyor. Koca ne yapayım senin de çalışman lazım tek başıma yetiştiremiyorum. O karısını sıkıştırmaya başlıyor. Bakıyorsunuz aile çatırdamaya başlıyor. Boşanmalar artıyor. Buna özenen çocukların evden kaçma şeyleri artıyor. Çünkü lüks hayata özeniyorlar. Çocukların ideallerine, hedeflerine bakıyorsunuz. Büyüyünce ne olmak istersin? En zenginin yerinde olmak istiyor herkes. En lüks, en çok kazanan futbolcu olmak istiyor çocuk. Kız en iyi, en güzel paraları kazanan falanca manken veya dizide oynayan sanatçı gibi olmaya çalışıyor. Artık hedef sadece daha çok kazanmak, daha iyi giyinmek, daha çok yemek vesaire. Aile bağları ne oluyor? Tahrip oluyor. Peki sadece dar gelirlilerde mi? Bu yok. En üst gelir grubunda da aile dağılıyor. Onlar niye dağılıyor bu sefer? Onlar da para çokluğundan. Çünkü ne dedik? Çok kazandıkça daha çok harcamaya başlıyor. Lüks, şatafat, oyun, eğlence. Onlarda da aile bozulmaya başlıyor. Eve gelmemeler, farklı farklı Biliyorsunuz yani bazı günahlar, hocam sürekli aynı örneği verir. Bazı günahlar vardır ki para yokken işlenmez onlar. Para gelince o günahların kapısı açılır. Daha çok para kazandığınız an günah işleme imkanları da artar. Zina daha çok işleniyor para geldikçe. Kumar ilginçtir, daha çok zenginler tarafından oynanıyor. Ya var zaten ama aç gözlü işte, daha çok olsun. Hani bir vadi dolusu altın olsa insanın gider bir vadi dolusu daha ister ya. Aynı. Onlarda da bu sefer bakın ister dar gelirli ister zengin olsun. Bu enflasyonun, faizin yarattığı enflasyon sebebiyle aile bağları ne oluyor? Çözülüyor. Aile çözülünce toplum çözülmüş oluyor. Bunun başka bir yansıması ne oluyor? E şimdi bakıyorsunuz insanlar eskiden, yani bir algı sadece arz etmeye çalışacağım. Hani bundan belki 20 yıl önce, belki 30 yıl, belki de daha eski bir zamanlar olabilir. Hani eş seçerken konulan kriterler bugünlerde nasıl değişti? Şimdi eskiler, bunu izleyenler, dinleyenler daha iyi bilirler. Şimdi bugün bakıyorsunuz evleneceği insanın, erkekler özellikle çalışacağı, evleneceği kadının mutlaka çalışmasını şart koşmaya başladılar. Bak eskiden böyle değildi, tam tersi istenirdi. Evde otursun, çocuk baksın, şu olsun, bu olsun. Bugün hay, maaş kaç para? İş ne? Neden? Çünkü daha iyi bir hayata sahip olmak istiyor. Tek başına ben sana yetişemem. Ama birlikte çalışırsak ne olur? Daha çok kazanırız. Daha çok kazanırsak ne olur? Daha iyi giyiniriz. Daha lüks araçlara bineriz. Güzel yerlerde tatil yaparız. Yurt dışına gideriz. Şu olur, bu olur. E daha sonra çocuklar büyüyor ailede. Çocuklar da aynı bu şekilde yetiştiriliyor. Aman bak, mutlaka kendi ayaklarının üstüne durman lazım. Yarın öbür gün evleneceksin. Koca parası mı yenir? Kendi paranı kendin kazanman lazım. Bir erkeğe sakın muhtaç olma. Şu bu falan. Daha çok ne oluyor? Maddiyat, maddiyat, maddiyat.
Ya sen şimdi ya sanki bu böyle devam ediyormuş gibi anlatıyorsun da. Şimdi kadın bu defa kocasını kendine yük görmeye başlıyor. Ben de para kazanıyorum. Sen niye uğraşacağım diyor. Bakıyoruz o kadar çok boşanmalar oluyor ki.
Evet. Yani aile tabii ki direkt etkisi oluyor. Evet. Bunun haricinde bakıyorsunuz yani ailede, yani normalde evde durup çoluk çocuk bakmış. Yani iş bilmeyen, şöyle diyelim yani hani iş konusunda tecrübesi olmayan kadınlarımız bile bu hayatın bu zorluğundan bakıyorsunuz evde dururken para kazanmanın yollarına bakıyor. İşte falanca şirketin dağıtımcısı oluyor gönüllü olarak. Herkese müşteri bulmaya başlıyor. İşte kozmetik ürünleri satıyor, bilmem ne yapıyor falan. Niye? Para lazım. Yetiyor mu? Belki yetiyor, yetmiyor. Önemli değil ama yetiyor olsa bile daha çok lazım. Ne kadar var o kadar lazım daha çok. Çoluk, çocuk, herkes artık ne oluyor? Tamamen kapitalist bir kafaya bürünüyor. Tek hedefleri maddiyat. Bakıyorsunuz artık İbadetlerden taviz veriliyor. Ahlaki değerlerden taviz veriliyor. Ailevi değerlerden taviz veriliyor. Bütün ailenin komşuluk ilişkileri bitiyor falan. Ne oluyor? Herkesin tek hedefi daha çok çalışmak, daha çok kazanmak. Ama nihai hedef ne? Kazandığını çatır çutur yemek. Değil mi? Bunu itiraf etmek lazım. Zihniyet artık ne hale geliyor? Bir kere geldik dünyaya. Bir daha mı geleceğiz? Halbuki hedeflerimiz bu muydu? Cenab-ı Hak sürekli bize ne uyarısı yapıyordu? Ya eyyühellezine amenu la tulhikum emvalukum ve la evladukum an zikrillah. Ey iman edenler! Muhatap direkt biziz. Sakın ola mallarınız, çoluğunuz, çocuğunuz Allah'ın zikrinden sizi alıkoymasın. Ne olur? Koyuyor şu an ya Rabbi. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Kim bunları yaparsa, hani bu şekilde maddiyatı önceler, diğer bütün her şeyi arka plana atarsa, onlar kaybederler, hüsrana uğrayacaklar diyor Allah. İşte toplum neden bugün böyle? Kolaycılıkla hemen ne yapıyoruz? Muhalif sekte zaten, tak siyasi iktidar, her şeyin tek sorumlusu. Bu kadar basit mi? İşte görüyorsunuz bakın. Ailenin böyle en temel yapı taşı saydığımız aile bireylerinden başlıyor bu iş. Hayata ne gözle bakıyorsunuz? İşiniz, gücünüz, para, maddiyat olmuşsa yukarıdakiler size ne yapsın? Çünkü onun da aynı, o da yani biz neysek yukarıdakiler de o. Hani nasılsanız öyle yönetilsiniz lafı da boşuna söylenmemiş. Dolayısıyla toplum en ufak yapı taşından böyle başladığı için tepeye de böyle gidiyor. Kapitalist bir sistemde maalesef insanlar artık her şeyi para olarak görme ve o şekilde değerlendirmeye başlamışlar. Aileye de bu gözle bakılır olmuş, kadına da bu gözle bakılır olmuş, kocaya da bu gözle bakılır olmuş, çoluk çocuğa da bu gözle bakılır olmuş. Bunun haricinde bu sefer kin ve kıskançlık da artıyor toplumda. Bakıyorsunuz, ya diyorsunuz ben bu kadar çalışıyorum, kazancım 2000 lira, 3000 lira en fazla. Ama öbür adam benim yarım kadar çalışmıyor, milyon dolarlar içerisinde. Nasıl oluyor bu? Olamaz, şu bu falan. Kinlenmeler başlıyor toplumda alt gelirle üst gelir arasında. Bunun yanı sıra kıskançlıklar baş gösteriyor. Bu kıskançlıklar sebebiyle, bakın basına yansıyor, bizler de sizler gibi görüyoruz. Ya babasını öldürenler yok mu? İşte, kocasını, karısını öldürenler. Bakıyorsunuz ailevi cinayetler. Bırakın ortakların birbirlerine girmesini. İşte geçen gün yine bir haber yansıdı. Adam üvey kardeşini bir yat kiralamışlar. Oradan açığa çıkmışlar. Bir tartışma alacak verecek meselesi. Küt öldürmüş. Gelmiş falan. Öbürü babasının ofisine biliyorsunuz şey yolluyor. Bomba yolluyor babasını öldürmek için falan. Netice biri mezara, biri hapse. Amaç neydi? Senin olmasın, benim olsun. Bakın daha çok para kazanmak.
İkisinin de olmadı.
Evet, ikisinin de olmuyor maalesef. Ve böyle tabii ki arttırılabilir. Bunun siyasi etkileri de var. Bunu siyasi malzeme yapıyorlar. Kim başa geçerse o daha çok yemeye başlıyor bu sefer. Diğerinin tek hedefi onu düşürmek. Niye? Düşsün ki birazcık da ben yiyeyim. Hani daha iyi hizmet etmek falan kimsenin aklında değil. Siyasi çalkantılar, kaoslar da oluşuyor. Ahlaki, manevi değerler de yok oluyor. Ve bir toplum maalesef çöküyor. Ne yüzünden? Tabii ki yani birkaç sebep var ama en önemli sebep işte bu faiz yüzünden. Okuduğumuz zaman biz o yemhakullahu riba ve yurbis sadakat anlamıyorlar. Allah faizli sistemi, faizli ekonomiyi daraltır. Diyorlar ki ya hocam ne konuşuyorsunuz ya? Yani boş konuşuyorsunuz. Niye? Bakın diyor Amerika, Kanada, şu bu, oralarda faiz var. Her şey günlük gülistanlık. Öyle mi gerçekten? Bakın bakalım aile ve boşanma oranlarına Amerika'da, Kanada'da, şurada, burada. Her şey zannettiğiniz gibi güllük gülistanlık mı? Başka sebeplerden dolayı ekonomileri iyi gözüküyor diye faiz alıp verdikleri için mi iyiler? Onlarda da aile bitmiş. Onlarda da toplum bitmiş. 3-5 tane göklerini gösteriyorlar diye zannediyoruz ki orada hayat dört dörtlük. Arka mahallelerinden hangimizin haberi var orada? Basına yansıtmıyorlar ki, haberimiz yok. Sokakta yatanlar, işsizler, güçsüzler, hiçbirini bilmiyoruz onların. Faizi Allah her yerde daraltır. Her yerde yok eder o sistemi. Biz de sürekli bunun uyarısını yapıyoruz. Vay efendim siz ne anlarsınız ekonomiden? Ya anlamıyoruz ekonomiden, eyvallah. Bilmiyoruz. Tek anladığımız Allah'ın bu yasağı. Bunu da mı söylemeyelim insanlara? Allah faizi bırakmazsanız bana savaş açtığınızı bilin diyor. Bunu da mı söylemeyelim? Ya bunu söylemek için ekonomist olmaya mı gerek var? Ekonomi bilmeye mi gerek var? Allah faizi yasaklamış. Gram miktarına cevaz vermemiş. Biz faizler düşürülsün dediklerinde hayır kaldırılsın diyoruz. Bizimle dalga geçiyorlar bu sefer. Vay siz inanıyor musunuz böyle bir şey olacağına? Biz Allah'ın yasağına inanıyoruz. Siyasetin ne yapıp yapmayacağı bizim umurumuzda değil. Ama görevimiz bu yasağı müminlerine hatırlatmak. Başarabildiğimiz kadar bununla uğraşacağız. Allah sonumuzu hayreylesin.
Evet, şimdi bu söylediğim yine bir hatıramı şeye getirdi, zihnime getirdi. Yanlış hatırlamıyorsam rahmetli Özal'ın iktidarı sırasında yani başbakanken bir kriz olmuştu. 5 Ocak mıydı? Ne diyorlardı o? Neyse şimdi yanlış hatırlayabilirim. 4 Ocak. Tamam. Şimdi o sıra Kaliforniya Üniversitesi'nden bir hanım geldi. Bir profesör. Bizim gene arşivde az önce anlattığım araştırmalar falan yapmak üzere. Hani o şey mahkeme arşivinde 2 sene kadar kaldı yani. Geldi bana dedi ki bir gün ya Allah Allah dedi. Ben dedi Amerika'dan ayrılmadan Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili verileri aldım ve okudum. Kendi kendime diyordum ki şimdi Türkiye'de her yer, sokaklar evsizlerle doludur. Amerika'da öyle ya. Ya bir tane hayal ettiğim şeyi görmedim ama bizim Amerika'da şey yapsan anlattı işte şu şöyle olur böyle olur falan. Ya bu ne biçim benim okuduğum raporlar mı yanlış yoksa bilmediğim bir şey mi var dedi. Dedim senin okuduğun raporlar belki eksik bile dedim. Türkiye'de ekonomik yapı çok bozuktur. Çünkü bu faizin sebebi oldu. Bir de bu faizi bizimkiler kontrol etmiyor. Amerika kontrol ediyor. İşin o tarafını birçok derslerde anlattık. Şimdi ona girersek çok fazla zamanımızı alır ama arzu edenler bizim hem kitapta hem sitelerimizde bu konuların ayrıntılı bilgileri var. Onları okuyabilirsiniz. Ona dedim ki senin bilmediğin bir şey var. Türkiye'de Müslümanlık henüz bitmedi. Allah'a şükür. Bir de şu vardır dedim. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Onun için hiç kimse birisinin sokakta yatmasına razı olamaz. Ne yapar? Yapar ona yardımcı olur. Aa, iyi demek ki benim bilmediğim bir şey var falan dedi. Şimdi İslam da Allah-u Teala'nın koyduğu sistemde zekatı bak şu ayeti okuyayım zaten dersin sonuna geldik. Rum suresinin 30 değil. Evet. 39. ayeti tamam. 39. ayeti. Diyor ki Allahu Teala ve ma atiytum min riben liyerbuva fi emvalin nas. İnsanların malları içinde artsın diye faize verdiğiniz. Yani faizli borç veren kişi ne yapar? Karşı tarafın malı içinde artsın diye verir. Onun için şeyde faiziyle birlikte geri almayı garanti etmeyen kişi faizli borç vermez. Artsın diye verdikleriniz فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ Allah katında artmaz. Yani Allah'ın koyduğu yasalara göre gerçek de artmaz. İşte bu anlatılan sıkıntıları doğurur. وَمَا اَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجَهَ اللّٰهِ Ama Allah rızası için verdiğiniz bir zekat, yardım var ya فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ İşte gelirlerini kat kat artıranlar onlardır. Şimdi mesela ben Fatih'in 100 liraya ihtiyacı olsa 100 lirayı verdim bana 110 lira vereceksin. Fatih bununla işini görmeye çalışır. Tabii ki Fatih o 10 lirayı diğer yaptığı işlerden almak için elinden geldiği kadar uğraşacaktır. Ama zekat da öyle değil. Mesela Fatih dedi ki ya borcum var ben ne yapayım? Ödeyemiyorum. Bugün ne deniyor? Kredi verelim. Kredi için evini getir ipotek ver deniyor. Bir müddet sonra borcu ödeyemediği gibi evden de oluyor. Ama zekatta ne oluyor? Ben şimdi Fatih'e 100 lira ihtiyacım var dedi. Verdim ona 100 lirayı. Niye borcum var? Ne yapacaksın hemen?
Vereceğim.
Anında borç. Abdullah'a borcu varsa onu ödeyecek. Abdullah'ın Rauf'a, Rauf'un Sefa'ya böyle teker teker. Herkes akşama kadar bakarsınız ki sizin verdiğiniz 100 lira 1000 kişiye ulaşmış. Hepsinin ihtiyacını görmüş. Ve peki ihtiyacı görülen kişiler ne yapacaklar bu defa? Oh be rahatladım deyip üretime başlayacaklar. Onun için asıl artış, asıl gelir o zaman meydana gelir. Onun için Allah-u Teala şey yapıyor, yani İslam'da servet zenginden fakire akar. Arttığı zaman, aktığı zaman karlı zengin çıkar. Çünkü o fakirler hemen onun dükkanına alışveriş yapmaya giderler ve ihtiyaçlarını karşılarlar. Ama kapitalist sistem de öyle değil. Servet fakirden zengine akar. Şurada içtiğiniz bir bardak suyun büyük bir bölümü zenginlere gider. Öylesine şey yapılmıştır ki, bakın şeyler, şimdi siz az önce Yahya diyor ki, Amerika'ya örnek gösteriyorlar. Bakın burada bizim 2015 yılı rakamlarına göre buraya koymuşuz. Dünyanın en borçlu ülkeleri sıralaması var. Buna resmi sıralama. The Economist dergisinin şey yaptığı. Şimdi Yo 2017 evet. Bir dakika bu 2017 mi 2015 mi?
2017.
Ha 2017. O 2015 demiştim değil mi? Yanlış söylüyorum. 2017 yılı evet. Şimdi burada yazmış ki köklü geçmişe sahip gelişmiş ülkeler hariç tutulmuştu. Onlar yazmamışlar. En şey borçlu olan Çin 959,5 milyar dolar borcu var. Ama mesela işte Amerika'yı, Almanya'yı, şey Fransa'yı, İngiltere'yi almamışlar. Çünkü o şey yapar. Fakat burada yazdığımız şey var. ABD'nin başkanı Trump'ın ifadesine göre Amerika'nın borcu 19 trilyon dolardır. Amerika'nın borcu 19 trilyon dolar. Bu rakam listede yer alan ülkelerin borçlarının tamamının iki katından fazladır. Tamamının iki katından fazladır. Siz öyle zengin falan gibi görmeyin. Dışarıdan öyle gözüküyor, görüyorsunuz. Bir de bunlar şey yaparlar, işte şimdi ben gerçekten hayret ediyorum. Adam bir çanta kağıt getiriyor, senin en değerli mallarını alıp götürüyor. Ya bir şimdi artık kağıt da değil, internet üzerinden rakamlar, efendim Türkiye'ye şu kadar dolar servet geldi. Ne serveti ya? Ne serveti Allah aşkına ya? Bir kuruşluk değeri olmayan şeye sen devleti, memleketi veriyorsun ya. Birazcık akıllanalım, yeter artık Allah aşkına ya. Bakın şurada açıkça söylüyorum. Eğer faizden vazgeçmeye karar versin Türkiye, bir hafta sonraki derse siz daha farklı geleceksiniz. Bugün karar versin, bir hafta sonra çok farklı geleceksiniz. O kadar basittir. Şimdi tabii bu sistemi anlayamazsınız ki, bu sosyal meseleleri anlamak kolay değildir yani. Onun için ben onu hiçbir yerde anlatmıyorum, bunun şeklini, şemailini. Şimdi onun için efendim herkes şey berbat. Yine büyük bir şey sanayi kuruluşunun sahibi ve ailesiyle beraber bir sabah kahvaltısı yapıyor. Mesela bulunduğum konum itibariyle eskiden Türkiye'nin en zenginleriyle, Türkiye'nin en itibarlı kişileriyle çok yakın dostluğum vardı. Şimdi herkes uzaklaşma konusunda birbiriyle yarışıyor. Hiç önemli değil. Allah'a çok şükür hiç olmasa kendi başıma kalıyorum, çalışabiliyorum. Oturmuş konuşuyoruz. Bundan 2-3 sene önce. Şimdi kız kardeşi bana diyor ki, orada anlatıyordu. Ya Hollanda'ya gittim. Hollanda'da bir kuruluş beni götürdü. Gel bak. Biz hayvan üretiyoruz. Yani bir söyledi. Bir koyunu 3 ayda mı dedi, yani şey yapıyor. Öyle bir şeyler veriyorlar ki, hormonlar şunlar bunlar. 3 ayda et haline getirip piyasaya satıyor. Gel ortak ol. Baktım. Sonra diyor öyle bir şey yapmışlar ki hiç insanlar çalışmıyor. Belli bir noktada birisi, bir karı koca koymuşlar, düğmeye basıyor. Onun önüne şey gidiyor, yiyeceği gidiyor. Tamam. Şimdi o da dedi ki, ya ben dedim bunu vicdanıma yediremem dedi ya. Kusura bakmayın, ben böyle bir şeyin içinde yokum dedi. Dolayısıyla bakıyorsunuz ki onların elindeki fabrikalar, yani her şey onların eline geçiyor. Siz diyorsunuz ki biz Türkiye'de şu var, bu var. Ne var ya? Sahibi kim? Siz dışarıda falanca adam sahibi zannediyorsunuz. Bir yoklayın bakalım. Dediğim gibi Allah'a çok şükür, yani Türkiye'nin de yurt dışı başka ülkelerin de en zenginleriyle çok beraber olduğum için bu işleri gayet iyi biliyorum Allah'a şükür. Şimdi ve Allah'a hamdolsun şu da var, o zenginlerden hiçbirisi diyemez ki Abdülaziz Hoca benden bir kürdan istedi. Hamdolsun. Hiçbirisi diyemez. Bir kürdan istedi diyemez. Çok şükürler olsun. Öyle olsaydı biz de batmış gitmiştik. Şimdi dolayısıyla biz, ya kardeşim şurayı farelerin sardığını düşünün. Lambayı yaktın mı kaç tane fare kalır burada? He? Kaç tane kalır? Hepsi gider. Ya İslam'ın gelmesi o lambanın yanmasıdır. Ya yani bir insan ben Müslümanım deyip de Allah'a güvenmeyen bir kişi, kusura bakmasın, Cenab-ı Hakk'ın en ağır cezayla cezalandıracağı kişidir. Allah yardımcımız olsun. Şimdi bu arada bir şey daha söyleyeceğim size. Biliyorsunuz bizim Süleymaniye Vakfı'nın SUSEM diye uzaktan eğitim merkezimiz var. Yani Kur'an-ı Kerim merkezi, uzaktan eğitim dersi veriyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun insanlar evinde oturuyor, açıyor, çoluğu çocuğuyla beraber o dersi dinliyor. Bir de o dersin notları kendilerine geliyor. Çok şükürler olsun, çok güzel dönüşler alıyoruz. Şimdi bunun şu anda kayıtları yapılıyor. Arzu eden herkes kaydolabilir. Dünyanın neresinde olursa olsun kaydolabilirler. Ve bu farkı çok net bir şekilde göreceksiniz. Geleneksel din anlayışıyla Allah'ın kitabındaki din anlayışındaki farkı çok net bir şekilde göreceksiniz ki bu zaten dünyanın her yerinde artık Allah'a hamdolsun insanlara mal olmaya başladı. Ve bunu da buradan size açıklamış olayım. Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak rızasına ayırmasın.